Ayrım 28. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 262. Kötü günler başlamadan önce Tanrı, yıllarca katlandığım acıları unutturacak kısa bir mutluluk anı yaşatmıştı. Sonlara doğru kocamın sevgisini ve saygısını kazandım. Artık bana danışmadan önemli bir işe girişmiyordu. Ama güzel şeyler her zaman kısa sürer. Çevrede bir kolera salgını başlamıştı. Kocam ve oğlum 4 gün içinde öldüler. Tanrı insanların böylesi acılara katlanabileceğini öğrenmem için canımı almamış olmalı. Yavaş yavaş damadımı tanımaya başlamıştım. Bu büyüleyici dış görünüşün altında böylesi zehirli bir yılanın yatıyor olduğunu kim düşünebilirdi? Kızım kocasının kendini içkiye verdiğini bana söylememişti. Çeşitli bahanelerle benden para sızdırmaya çalıştığında memnun oluyordum. Çünkü onlardan başka paramı harcayacak kimsem yoktu. Ama kısa süre sonra kızım kocasına para vermemi yasakladı. Ona para vererek iyice batmasına neden oluyorsun diyerek beni uyardı. Parayı aldığında kim bilir nerelerde harcıyor. Monorama'nın karısının yakınlarından para aldığı öğrenilirse kocasının ailesinin gözünden düşmesinden korktuğunu sanıyordum. Ama ben aptallık ederek onu dinlemedim. Kocasına gizli gizli para vermeye devam ettim. Böylece kendini mahvetmesine yardımcı olmuş oldum. Bunu öğrendiğinde kızım ağlayarak geldi ve her şeyi anlattı. O zaman kalbim nasıl da umutsuzlukla çarpıyordu. Üstüne üstlük damadımın bu duruma gelmesine kocamın kardeşlerinden biri neden olmuştu. Ona para vermeyi bıraktığımda bunun kızımın başının altından çıktığından kuşkulanmaya başladı. Bundan sonra da yaptığı iğrençlikleri kimseden saklamaya çalışmaz oldu. Bir süre sonra Monorama'ya daha da zalimce davranmaya başladı. Yabancıların önünde onu aşağılamaktan bile çekinmiyordu artık. Yaptıklarına bir son vermesi için sonucunun ne olacağını bildiğim halde ona tekrar gizlice para vermeye başladım. Ama ne yapabilirdim ki? Monorama'ya böyle işkence etmesine izin veremezdim. Sonunda yaşamımın en acı günü geldi. Şubat ayının sonlarına doğru bir gündü. O günü hiç unutmuyorum. Sıcaklar her zamankinden erken başlamıştı. Arka bahçedeki mango ağaçlarının nasıl da erkenden çiçeklendiğini konuştuğumuzu anımsıyorum. Öğleye doğru kapının önünde bir tahterevan durdu. İçinden gülümseyerek Monorama indi. Yanıma geldi, ayaklarıma dokundu. "Ne oldu Monu? Önemli bir şey mi var?" dedim. "Annemi görmeye gelmem için bir şey olması mı gerekiyor?" dedi gülümseyerek. Kızımın kaynanası pek kötü biri değildi. Bana şu haberi yollamıştı. Monorama bir çocuk bekliyor. Hamileliği bitinceye kadar annesinin yanında kalmasının daha iyi olacağını düşündüm. Kızımın gelişinin gerçek nedeninin bu olduğuna hemen inandım. Hamile olmasına rağmen kocasının yine kızımı dövmeye başladığını, kötü bir şey olmasından korkan kaynanasının da onu gönderdiğini nereden bilebilirdim? Kaynanası gibi Monorama da bana hiçbir şey söylemedi. Vücudunu yağla olmak ya da banyosunda yardım etmek istediğimde hemen bir bahane buluyor, bana izin vermiyordu. Ama aslında kocasının dayaklarının bıraktığı çürükleri görmemi istemiyordu. Damadım da durmadan gelmeye başlamıştı. Karısının eve dönmesi için ortalığı birbirine katıyordu. Çünkü karısı yanımdayken benden para sızdırmasının çok zor olacağını biliyordu. Ama sonunda bu bile onu engellemez oldu. Artık Monorama'nın gözü önünde benden para istiyordu. Monorama onu dinlememi söylüyordu ama öfkelenip kızıma kötü bir şey yapmasından korkuyordum. Sonunda Monorama, "Anne, bırakın paranızı, ben saklayayım," dedi. Böylece para kutumu ve anahtarlarını kızıma verdim. Damadım artık benden para alamayacağını ve Monorama'yı da ikna edemeyeceğini anladığında karısının evine dönmesi için baskı yapmaya başladı. Ben de Monorama'yı ikna etmeye çalışıyordum. "Bırak ne istiyorsa alsın yavrum. Yeter ki ondan kurtulalım. Yoksa kim bilir neler yapar." Ama Monorama bazı konularda ne kadar yumuşak davranıyorsa bazılarında da o kadar sertti. "Hayır anne, bunu yapamam," diyordu sadece. Bir gün kocası öfkeden deliye dönmüş bir halde geldi. "Yarın öğleden sonra bir tahtırevan göndereceğim. Karımın eve dönmesine izin vermezsen yemin ederim buna pişman olursun," dedi. Ertesi gün akşam olmadan az önce tahtırevan geldiğinde Monorama'ya şöyle dedim. Bunu geri çevirmek hiç iyi olmaz kızım. Gelecek hafta seni geri getirmesi için birini göndereceğim. Ama Monorama bunu kabul etmiyordu. Biraz daha kalayım anne. Bu gece oraya geri dönemem. Birkaç gün sonra tekrar gelmelerini söyle. Sevgili yavrum dedim ben de. Şimdi tahtıravanı geri gönderirsem kocanın öfkesiyle nasıl başa çıkacağız? Şimdi gitsen daha iyi olur. Ama kızım yalvarıyordu. Hayır anne, bugün gitmeyeyim. Palgun ayının ortasında kayınpederim geri dönecek. O zaman giderim. Ama ben bunun güvenli olmayacağını söylemeye devam ettim. Sonunda ben, tahtıravanı taşıyanlar ve onunla birlikte gelen hizmetçiler için yemek hazırlarken Monorama'da hazırlanmaya gitti. Yemeklerle uğraşmaya o kadar dalmıştım ki, Monorama'nın giyinmesine, en çok sevdiği şekerlemelerden vermeye, hatta onunla gitmeden önce iki çift laf etmeye bile fırsat bulamadım. Tahtıravana binmeden önce Monorama ayaklarıma dokundu, sonra da "Hoşça kal anne" dedi. Bunun bana edeceği son veda olduğunun farkında bile değildim. Ben zorlamasaydım, gitmeyeceğini düşündükçe hala kalbim parçalanıyor. İçimdeki bu yara hiçbir zaman iyileşmeyecek. Monorama o akşam düşük yapıp öldü. Daha ben ne olduğunu öğrenmeden bedeni çabucak yakıldı. Ömrüm boyunca gözyaşı döksem yine de dindiremeyeceğim bir acıydı bu. Ama yaşadıklarım bununla da bitmedi. Kocam ve oğlum öldükten sonra kocamın kardeşleri malıma mülküme göz diktiler. Ben ölünce hepsinin onların olacağını biliyorlardı. Ama bekleyecek sabırları yoktu. Onları pek suçlamıyorum. Benim kadar zavallı bir kadının yaşaması bir suç değil mi? İstekleri bir türlü bitmeyen insanların, hiçbir şey istemeyen ve onların isteklerine ulaşmalarına engel olan birine katlanmalarını nasıl bekleyebilirsin? Monorama hayattayken, haklarımı sonuna kadar savunuyor, kimsenin beni ikna etmesine izin vermiyordum. Çünkü sahip olduklarımı kızıma bırakmak istiyordum. Ama kayınbiraderlerim, kızım için para biriktirme fikrine katlanamıyorlardı. Onların cebinden para çalmak gibiydi bu. Kocamın çok güvenilir, yaşlı bir hizmetçisi vardı. En azından o benim yanımdaydı. Sırf huzur bulacağım diye onlarla anlaşmaya varmamı istemiyordu. Görelim bakalım diyordu. Haklarımızı elimizden kim alacak? Monorama tam bu olaylar yaşanırken öldü. Öldüğünün ertesi günü kayınbiraderlerimden biri beni görmeye geldi. Sahip olduğum her şeyi bırakıp kendimi dine adamamı söylüyordu. Kardeşim dedi, Tanrı'nın dünyevi bir yaşam sürmenizi istemediği çok açık. Kalan günlerinizde kutsal bir yere çekilip kendinizi dine adamanız daha iyi olmaz mı? Biz geçiminizi sürdürmenize yardım ederiz. Kendisine danışmak için gurumu çağırttım. Guru, kendisine büyük saygı gösterilen ruhani öğretmen, mürşit. Söyleyin bana üstad dedim. Bu dayanılmaz acıdan nasıl kurtulabilirim? Bir ateş dört bir yanımı çevirmiş. Hiçbir kaçış yolu bulamıyorum. Gurum beni tapınağımıza götürdü. Sonra da Krishna'nın imgesini işaret ederek, işte kocan, oğlun, kızın, her şeyin budur dedi. Yalnızca ona hizmet ve ibadet et. Bütün arzularına kavuşursun. Kalbin huzurla dolar. Böylece bütün zamanımı tapınakta geçirmeye başladım. Kendimi tamamıyla Tanrı'ya vermeye çalıştım. Ama o beni kabul etmeden ben kendimi nasıl ona verebilirdim? Ne yazık ki daha böyle bir şey yapmamıştı. Nilkanta'yı çağırdım. Nil Dada dedim. Kayınbiraderlerimin mülklerinden yararlanma hakkımdan vazgeçmek istiyorum. Küçük bir aylık benim için yeterli olur. Ama Nilkanta buna karşı çıktı. Böyle bir şey asla olamaz. Siz kadınsınız, böyle şeylerle kendinizi yormanıza gerek yok. Ama bunlara neden ihtiyacım olsun ki diye sordum. Yasal haklarımızdan vazgeçmek. Ne de güzel fikir. Sakın böyle bir şey yapmaya kalkmayın. Nilkanta için yasal haklardan daha değerli bir şey yoktu. Tam bir ikilem içindeydim. Maddi sıkıntıların hepsinden iğreniyordum. Ama dünyada sahip olduğum tek dostum Nilkanta'yı nasıl kırabilirdim? Sonunda bir gün Nilkanta'nın haberi olmadan bir belgenin altına imzamı attım. Belgede neler yazdığı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ama kendime bir şeyler saklamak istemediğimden, aldatılmaktan da korkmuyordum. Kayınpederimin sahip olduklarını bırakın çocukları alsın diye düşünüyordum. Belge sicile geçirildikten sonra Nilkanta'yı çağırttım. Nilda'da, lütfen bana kızmayın dedim. Ama bütün malımı, mülkümü kayınbiraderlerime bıraktım. Artık böyle şeylere ihtiyacım olmayacak. Ne? Diye bağırdı Nilkant'a. Ne yaptınız siz? İmzaladığım belgenin müsveddesini okuduğunda gerçekten de bütün haklarımdan vazgeçtiğimi anladı. Bu onu çok incitmişti. Çünkü efendisi öldüğünden beri tek amacı elimdekileri korumaktı. Bütün düşünceleri ve çabasını sadece bu işe vermişti. Bütün vaktini avukatların bürolarında yasaları incelemek ve kanıtlar bulmak için harcıyordu. Benim işlerimle uğraşmaktan kendi işlerini yapmaya zamanı kalmıyordu. Aptal bir kadının kaleminin bir hareketiyle korumak için çabaladığı her şeyin uçup gittiğini görünce buna tahammül edemedi. Peki öyleyse, artık burada bir işim kalmadı, ben gidiyorum dedi. Nil Dada'nın bu şekilde öfkeyle benden ayrılması yaşadığım onca talihsizlikten sonra çok fazlaydı. Onu geri çağırdım, yalvardım. Dada, bana kızmayın. Biriktirdiğim bir miktar para var. Lütfen bu 500 rupiyi alın ve hayır dualarımla oğlunuza verin. Bu parayla evleneceği zaman gelin için süs eşyaları alsın. Bu parayı neden isteyeyim diye bağırdı Nilkant'a. Efendimin bütün varlığı elden gitmişken 500 rupi beni avutmaz, sizde kalsın. Kocamın son gerçek dostu bunları söyledikten sonra beni terk etti. Ardından tapınağa sığındım. Kayınbiraderlerim hiç durmadan gelip beni rahatsız ediyorlardı. Gidin kutsal bir yerde yaşayın diyorlardı. Ben de şöyle diyordum. Kocamın atalarının evi benim için en kutsal yerdir. Aile Tanrımızın evi benim sığınağımdır. Ama varlığımla evin herhangi bir bölümünü işgal etmem onlar için dayanılmazdı. Şimdiden eşyalarını getirmiş, odaları da bölüşmüşlerdi. Sonunda isterseniz aile Tanrımızı alıp götürebilirsiniz. Size engel olmayız dediler. Hala duraksadığımı görünce geçiminizi nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz diye sordular. Geçimim için ayırdığınız para benim için yeterli olur diye yanıt verdim. Ama anlamamazlıktan gelip ne demek istiyorsunuz, para falan konuşmadık dediler. Sonunda 34 yıllık evliliğin ardından yanıma Tanrımı alarak kocamın evinden ayrıldım. Nil Dada'yı bulmaya çalıştım ama o çoktan Brindaban'a dönmüştü. Köyümüzden Benares'e giden bir hacı grubuna katıldım. Ama günahlarım yüzünden onlarla birlikteyken bile huzur bulamadım. Her gün Tanrım'a yakarıyordum. Tanrım beni de kocamın ve çocuklarımın yanına al. Ama dualarımı dinlemiyordu. Kalbim hiçbir yerde avuntu bulamıyor, içim kan ağlıyordu. Tanrım insanların yaşamı ne kadar zor. 8 yaşında kocamın evine götürüldüğümden beri babamın evine adım atmamıştım. Annenin düğününe gitmek için elimden geleni yapmıştım ama boşuna. Ardından sizin doğduğunuzu duydum. Kız kardeşimin ölümünden sonra Tanrı şimdiye kadar kendi annelerini kaybetmiş olan sizleri kucağıma almama izin vermedi. Birçok hac yerini dolaştıktan sonra bile hala sevgiye muhtaçtım. Sizin nerede olduğunuzu öğrenmeye çalıştım. Babanızın Hindu dini ve toplumunu bıraktığını duydum. Ama bunun ne önemi vardı? Anneniz kız kardeşim değil miydi? Sonunda nerede yaşadığınızı buldum. Bir arkadaşımla Benares'ten buraya geldim. Paresh Babu'nun tanrılarımıza tapmadığını öğrendim. Ama tanrıların onu kutsadıklarını anlamak için yüzüne bakmanız yeterli. Tanrı'yı hoşnut etmek için adaklar yetmez, bunu çok iyi biliyorum. Paresh Babu'nun onun sevgisini nasıl kazandığını öğrenmek zorundayım. Ne olursa olsun yavrum, bu dünyadan ayrılma vaktim daha gelmedi. Tek başıma yaşamaya hazır değilim. Tanrı bunu isterse bunu yapacağım ama bu oluncaya kadar sizlerden ayrılmayacağım. 28. ayrımın sonu. Sayfa 268.